SBS Radio.
Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminden 5 gün sonra olağanüstü hal durumu ilan edildi. Olağanüstü hal son 2 yılda 7 kez 3'er ay süreyle uzatıldı. Türkiye 2 kez de o hal altında seçime gitti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Seçimlerden sonra o hali kaldırabiliriz." sözleriyle olağanüstü halin kalkmasını yeşil ışık yakmıştı. Olağanüstü hal düzenlemesi 18 Temmuz gecesi kalktı. Ancak aynı tarihten itibaren yürürlüğe girecek yeni bir güvenlik yasası meclise sunuldu. Yeni yasanın 3 yıl sonra yürürlükten kalkması planlanıyor. Yeni güvenlik yasası tasarısı muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. İstanbul Barosu eski başkanı Avukat Turgut Kazan, yeni güvenlik yasa tasarısını ve bu konudaki tepkileri değerlendirdi. Turgut Bey, SBS Radyosu Türkçe programına hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Yeni olağanüstü hal benzeri düzenlemelerin fiilen 3 yıl daha o hali sürdüreceğine, hatta kalıcı hale getirileceği iddialarına katılıyor musunuz?
Ne yazık ki katılıyorum. Yani çünkü o amaçla düzenlendiği gayet açık. O yüzden olağanüstü hal uzatılmadığı için kalkmış olacak. Ama Türkiye yine kalıcı bir olağanüstü hal içinde, kalıcı bir olağanüstü koşullarda yaşamaya mecbur kalacak.
Kalıcı diyoruz ama bu düzenleme 3 yılı öngörüyor değil mi?
Ama 3 yıl az bir süre değil ki. Yani insan yaşamında 3 yıl önemli bir süre. Üstelik de bir gece ansızın kanun değiştiriyorlar. Yani bir böyle önemli bir kanun bu şekilde değiştirilmez zaten. O yüzden yarın 3 yıl daha uzatacak bir formül bulunur. Bir madde eklenir. 3 yıl daha uzatılmıştır denir. Bu nedenle 3 yıl çok uzun bir süre. Bir siyasal iktidar eğer yani kısa sürede 2 ayda, 4 ayda, 6 ayda olağanüstü hal koşullarını temizleyemiyorsa, zaten 2 yıl olağanüstü halde yaşanmış. 3 yıl az bir şey mi? 3 yıl yani 5 yıl demektir. O sonra 10 yıl olacak demektir.
Peki o hal benzeri bu düzenlemelerin bir kısmının anayasaya aykırı olduğu iddia ediliyor. Sizin gözlemlediğiniz, takip ettiğiniz kadarıyla anayasaya aykırı denebilecek neler var burada?
Kesinlikle örneğin gözaltı süresi açısından bir valilere tanınan bazı istemedikleri kişileri işte o ilin sınırları içerisine girmelerini yasaklamak, toplantı ve gösteri işleri konusuna kanuna getirilen bir eklemeyle birlikte toplantı ve gösteri güçlerini yasaklamak gibi kurallar ve tabi şeyler devam edecek bir biçimde. İhraçlar devam edecek. Yani kaç kişi daha ihraç edilecek? İşte 50 bin kişi daha mı? 100 bin kişi daha mı? Pasaportları ellerinden alınanların pasaportlarının işte iadesi söz konusu olmayacak. İşte yakınlarının da işte aynı uygulamayla karşı karşıya kalmaları sürdürülecek. Bu nedenle kesinlikle anayasaya aykırı bu saydığım örnekler. Ama Türkiye'de temel sorun yargı diye bir şey kalmadı. O yüzden anayasaya aykırılık itirazınızı Anayasa Mahkemesi'nin insan haklarına uygun biçimde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na her şeye rağmen, bütün kötülüklerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırılığını sağlıklı bir biçimde denetleyip yargı kararı vereceğini beklemiyoruz artık.
Aynı zamanda yargıya da takım hükümler getiriliyor. İşte Anayasa Mahkemesi üyeleri gene Anayasa Mahkemesi'nin diğer üyeleri tarafından meslekten çıkarılabilecekler. Bu direkt yargıya bir etki mi?
Tabii ki bir tehdit unsurudur. Şu andaki Anayasa Mahkemesi bir başkan vekili ve bir üyesini sulh ceza yargıcı tutuklamıştır. Sulh ceza yargıcı tutukladığı için onlar da ihraç etmiştir. Çünkü yaratılan fiili durum şudur. Eğer ihraç etmezsek bizi de ihraç eder. Tutuklarlar, biz de ihraç oluruz. O yüzden Türkiye'nin şu anda örneğin Yargıtay'a 100 tane daha üye seçilmiştir. Onlara bakıyorsunuz. En temel haklar konusunda en ağır kararları verenler seçildi. Türkiye'de insanlar için yargı güvencesi kesinlikle kalmamıştır. Örneğin bu önemli bir yasa değişikliği, yasal düzenlemedir. Şimdi bir Türkiye'nin geleneğinde böyle önemli bir yasal düzenleme bu şekilde yapılmaz. Böyle önemli bir yasal düzenleme önce hazırlanır ki AKP de başlangıçta öyle yapardı. Hazırlandıktan sonra işte hukuk fakültelerine ve o işi bilecek kurumlara gönderilir, görüşleri istenir. Sonra onlar Adalet Komisyonu'na davet edilir. Yani başlangıçta örneğin ben Adalet Komisyonu'na davet edilirdim. Orada tartışılır, düzeltmeler yapılır. Oysa şimdi birileri yukarıda bir metin hazırlıyor, 3 milletvekili onu imzalıyor, veriyor ve işte onlar hemen anında, işte 2 gün önce verildi, bugün Adalet Komisyonu'nda sabah görüşme başladı şimdi. Öyle kimse gelip, yani o işi bilecek uzman kişilerin dinlenmesi diye bir yol terk edildi. Böyle yasa yapılmaz. Yasa yani disiplinli bir iştir. Şeffaf olarak toplumda tartışılarak yapılır. Çünkü bütün bir toplumu kuşatacak bir yasa yapıyorsunuz. Ve anayasaya aykırılık tartışmaları var. Yani meclis komisyonları Türkiye'de bir çeşit demokrasinin beşiğiydi. Orada o işi bilenler dinlenirdi. Ona göre düzenlemeler yapılırdı.
Turgut Bey, evet. Peki buna benzer bir düzenleme bugüne kadar yapılmış mıydı?
Yani bu en koşullara en ağır olanı. Tabii bir iç güvenlik yasası diye bir yasa getirilmişti bundan birkaç yıl önce. O da koşulları ağırlaştıran bir yasal düzenlemeydi. Aslında AKP 2002 yıllarında tabii kendisini topluma kabul ettirebilmek için bu türden bir yol izlemezdi.
Turgut Bey, gösteri yürüyüşlerinin saat 24'e kadar, gece yarısına kadar yapılabileceği söyleniyor. Ama o hal sırasında bu geçtiğimiz 2 yıl boyunca da güneş batana kadardı bu süre. Bu yeni o halde bir iyileştirme olarak görünebilir mi?
Şimdi o belki iyileştirme olarak görülsün diye öyle yazılmış. Ama her gösteri ister istemez trafikle ilgili sorunlar yaratacaktır yani. Dünyanın her yerinde gösteriler öyle sorunlar yaratabilir. Ama demokrasinin gereği olarak o sorunlara da katlanmak gerekir. Şimdi vali diyecek ki bu yürüyüş ya da gösteri işte şehrin insanlar için önemli bir trafik sorunu yaratacaktır. O nedenle yasaklıyorum diyecek zaten. 24'e kadar gösteri yapılması zaten pratikte pek Türkiye'de uygulanan bir şey değil. Çünkü yeni bir ekleme yapılıyor. Toplumun işte yaşantısını sıkıntıya uğratacaksa vali yasaklayacaktır. Demokrasimiz ciddi şekilde daha da sınırlanacaktır. İnsan hakları açısından, gözaltı süresi açısından, hem seyahat hakkı açısından, hem toplantı ve gösteri işi hakkında açısından, hem insanların mesleklerini sürdürebilmesi, güvenlik içinde yaşayabilmesi açısından son derece tehlikeli bir düzenlemeyle karşı karşıyayız.
Turgut Bey, çok çok teşekkür ediyoruz size.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.